Merhaba sevgili arkadaşlar. Hepinize hayırlı sabahlar diliyorum. Böyle bir programda, böyle bir proje bağlamında sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim. Tabii biz genellikle sizlerle ders ortamında, sınıf ortamında özellikle bizim öğrencileri kastederek ders işleme imkanımız oluyor. Diğer arkadaşlarımızla da aynı şekilde. Onlar da eminim ki eğitim ve öğretim hayatları boyunca birçok projede yer almışlardır. Ancak özellikle son sınıfta, dördüncü sınıfta, lisans eğitiminizin son döneminde sizlerle beraber bir proje kapsamında ülkemizin en yetkin ve birçok önemli projeye imza atan, ülkemizin dinamiklerini harekete geçiren TÜBİTAK'ın desteğinde, Adıyaman Üniversitesi gibi gelişen ve ait olduğumuz, aidiyetini hissettiğimiz bir üniversitede sizlerle birlikte 22-37 eğitim projesi kapsamında birlikte olmaktan memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim. Bizim projemiz akademik metin analizi ve değerlendirme. Ben daha çok sizlerle metin bağlamını ele almaya çalışacağım. Biz gün boyunca sizlerle birlikte ve eğitmenlerimiz, hocalarımız sizlere kendi konularıyla ilgili ve özellikle konunun yapay zekaya bakan boyutunu ele almaya çalışacaklar. Benim konum tabii doğrudan doğruya yapay zekadan ziyade daha çok metin ve bu metin bağlamının yapay zeka açısından nasıl değerlendirilebileceği ile ilgili bazı hususları sizinle müzakere etmeye çalışacağım. Sevgili gençler, şimdi bizler biliyoruz ki artık dünya yeni bir konjonktüre doğru gidiyor. Hatta gitti. Artık bizim kuşağımız teknolojinin şu anda ulaştığı noktalardan çok daha uzak bir yerde yetişti. Sizin kuşağınız, yani sizin şu anda okuduğunuz, lisans eğitimini aldığınız dönemde artık sizler yapay zeka denilen bir kavramla okuyorsunuz ve karşı karşıyasınız. Ve biraz önce de arkadaşlarımızla ders başlamadan önce de küçük bir hasbihal ederken ifade ettik. Sizden sonraki nesil veya sizin gelecekteki yıllarınız bu yapay zekanın çok daha ötesinde bir yerde olacak şekilde hem insanlar yetiştireceksiniz, hem bunlarla hemhal olacaksınız, hem de sizler de muhtemelen hem iş hayatınızda hem de projelerinizde nasıl ki eğitim, öğretim çalışmalarınızda, derslerinizde kullanıyorsanız, işlerinizde, belki gündelik hayatınızda ki artık bugün sadece iş hayatı içerisinde olanlar değil, tırnak içerisinde söylüyorum, hayatın herhangi bir parçası, yani iş hayatının herhangi bir parçası içerisinde değil, gündelik hayatın içerisinde, çarşıda, sokakta, hatta evde, ev hanımları bu yapay zekayı birçok açıdan, sağlık açısından, çocuk eğitimi açısından, yemek kültürü açısından, müzik kültürü açısından, spor açısından, hatta çocuklarına belki çocukların ödevlerini yapma açısından birçok bağlamda ele alabiliriz bunu. Bu yapay zekayı kullanıyorlar. Fakat şöyle bir durum var tabii. Bir şeyin öznesi olmakla nesnesi olmak arasında fark var. Ya bizim daha çok sahip olmamız gereken nokta biraz bu. Biz bir şeyin nesnesi miyiz, öznesi miyiz? Yani teknoloji gelişirken bu teknolojiye sahip olmuş, paramız da onu almış ya da ona sahip olmuş bir grup muyuz? Ya da o teknolojiyi üreten, o teknolojiye sahip olan ve o teknolojinin gelişiminin nereye doğru gittiğini bilen bir yerde miyiz? Bizim asıl sahip olmamız gereken nokta bu. Eğer sadece nesne olursak, evet bugün dünyada belki birçok üçüncü dünya ülkesi sosyal medya kullanımında belki de çok daha ileri düzeydedir. Ancak bizler biliyoruz ki sadece kullanıcısı olmak değil, asıl olarak bu işin öznesi olan, bu işi yapan bir durumda, bir tarafta olmak zannedersem daha faydalıdır. Şimdi biz bugün özellikle ülkemiz bağlamında baktığımız zaman savunma sanayi alanında, ilaç sektöründe, yani sağlık sektöründe, eğitim sektöründe bu internet dediğimiz ya da yapay zeka dediğimiz araçların çok ciddi anlamda kullanıldığını ve geleceğe aktarıldığını artık gururla çok rahat bir şekilde söyleyebiliyoruz. Çok yakın bir tarihte, zannedersem birkaç gün içerisinde sizler de duydunuz, işte kıtalar arası balistik füze diyelim ki yapıldı. Şimdi bu basit de alınacak, hafif alınacak bir hadise değil. Yani bütün bunlar bu çalışmaların tırnak içerisinde gizli ya da aşikare yürütülen faaliyetlerinin, ki siz gençlerin bu tür çalışmaların bir neticesi olacaktır. Bu faaliyetlerin bir boyutunda sizler olacaksınız. İlla ki mühendislik boyutunu kastederek söylemiyorum neticede. Yani arkadaşımız eğitim alanında verecektir bu işi. Başka bir arkadaşımız mühendislik alanında, bilgisayar alanında verecektir. Ki burada bilgisayarcı arkadaşımız da belki daha iyi bu işleri bizden, daha iyi elektronikten daha iyi bilebilir. Başka arkadaşlarımız edebiyat alanında bunu gerçekleştirecektir. Dolayısıyla bu tür programların bizim açımızdan son derece önemli olduğunu ifade edeyim. Bir boyutu daha, tabii bu konuya girmeden önce şu da önemli bir husus. Özellikle artık günümüzde üniversitenin, yani akademikten mezun olup birebir atanmaktan ziyade insanın kendi ufkunu geliştirip günümüz teknoloji içerisinde nasıl bir iş modeli geliştirebileceğini ya da kendine uygun nasıl bir model geliştirebileceğini düşünmesi de bizim açımızdan son derece önemli olduğunu ifade edelim. Arkadaşlar, şimdi biz biraz metin üzerinde duracağız. Metin nedir? Sizler ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitenin son sınıfına geldiğiniz bir süreç içerisinde hayatınızın birçok döneminde kompozisyon dersleriyle karşılaştınız. Nedir kompozisyon? En basit tabiriyle nedir kompozisyon? Bir düzeni ifade ediyor, değil mi? Aslında hayatımızın hepsi bir düzenin bir parçasıdır. Bakın, geldiniz. Buraya geleceğim dediniz, bir eğitime katılacağım dediniz ve gittiniz, kendinizi aynanın karşısına dediniz ki şöyle giyinmem lazım, değil mi? Böyle tıraş olmam lazım, ben de dahil olmak üzere arkadaşlarıma şöyle görünmem lazım. Bu ortamda benim şu kişiliği yansıtmam lazım, kişiliğime uygun bir tavır ve tarz takınmam lazım. Bu aslında bir metindir, bir okumadır yani. Bahar mevsimi içerisinde yaşıyoruz. Çevremize baktığımızda, bir bütün olarak baktığınızda ve bir parça olarak baktığınızda varlığın kendi içerisinde aslında bir metin olarak bize bir şeyler anlattığını, bizim de onu aslında okumamız gerektiği fikrini çok rahat bir şekilde bizler görebiliyoruz. Şimdi metin nedir mesela? Metin bir inşadır. Metin bir inşadır. Temel olarak baktığımızda bir inşadır. Nedir bir inşa? Bir çekirdektir metin. Nedir? Bir fidandır, bir fidedir. Bir başaktır, bir binadır, bir insandır, bir gözdür, bir eldir, bir yapıdır yani. Yapının küçüklüğü veya büyüklüğüne bakmaksızın aslında o yapının kendi içerisinde bir düzenin, bir aklın ve bir estetiğin olduğunu görürsünüz. Ben arkadaşlarıma daha önce derslerde de ifade etmiştim. Bu eski hocalarımızın da aynı zamanda dillendirdiği bir husus. Bir Süleymaniye Camisi'ne baktığımız zaman, bir Selimiye Camisi'ne baktığımız zaman, bir Hattat Osman'ın hattından çıkmış bir Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman orada bir ne görürsünüz? Bir görülenden daha ötesini görürsünüz. Değil mi? Orada bir inşa olduğunu görürsünüz. Bir bilgisayara baktığımız zaman da aynı şeyi görmüyor muyuz? Bu bilgisayar, ama bu bilgisayarda bir bütünlük var, değil mi? Bir metin var yani. Dolayısıyla metnin iki boyutu var kendi içerisinde. Bir inşa boyutu var, bir de ne boyutu var? Bir de estetik boyutu var. En küçüğünden en büyüğüne. Şimdi bunu bir insan ya da bir bitki ya da bir buğday başağı örneğiyle çok rahat bir şekilde ifade edebiliriz. Mesela şimdi kendi açınızdan şöyle düşünün. Siz bir, diyelim ki Adıyaman'da ne ekeceksiniz? Diyelim ki badem ekeceksiniz, değil mi? Diyelim ki fıstık ağacı ekeceksiniz. Diyelim ki Antep'te bir fıstık ağacı ekeceksiniz ya da bir elma ağacı dikeceksiniz. Önce düşünceniz ne olur? Şimdi zihniniz önce elmayı toplama şeklinde midir? Hayır. Önce Adıyaman'da ekeceğiniz o dikeceğiniz ya da o ağacın, o fidenin ya da ekeceğiniz o çekirdeğin uygun iklim şartlarını aramaz mısınız? Hani tırnak içerisinde ne diyorlar buna? Ekonomik fizibilite çalışması yapacaksınız, değil mi? Buraya uygun mu değil mi? Zihninizde böyle bir soru oluşacak önce. Şimdi bir metine doğru aslında gideceğiz belli bir noktadan sonra. Zihninizde bir fikir olacak, bir düşünce olacak. Yani zihninizi kurcalayacak bir şey olacak. Evet, ben ne yapabilirim? Ben Adıyaman'da ne yapabilirim? Soru. Ben Adıyaman'da ne yapabilirim? Ben hemşireyim. Ben hemşirelik alanında ne yapabilirim? Ben bir elektrik elektronik alanında okuyorum. Ben ne yapabilirim? Ben edebiyat olarak edebiyat alanında ne yapabilirim? Sorusu aslında sizin ben bir çekirdek ekeceğim düşüncesinin de aynı manayı taşıyor. Ben bir kitap mı yazmalıyım? Şair mi olmalıyım? İşte Tamer arkadaşımız gibi şiir mi ezberlemeliyim? Sahnelere mi çıkmalıyım? Değil mi? Sahnelerde şiir mi ifade etmeliyim? Bir düşünce mi ifade etmeliyim? Bir geleneğimizi tekrar diriltmek adına yeni bir düşünce mi ortaya koyayım? Bunu hangi işte bir Instagram sayfası mı açayım? Yapay zeka ile mi bunu? Bakın aslında kendi içerisinde metnin nerelere gittiğini ya da nasıl algılandığını ifade etmek için bunu söylüyorum. Sonra ne yaparsınız? Değil mi? Ona uygun şartları belki düşünürsünüz. Bir fabrikada kurduğunuzu düşünün aynı şekilde. Ona uygun bir tarla, ona uygun bir belki toprak bulursunuz. Bu da yetmiyor. Daha meyve ortaya çıkmadı. Daha metin ortaya çıkmadı yani. Sonra ne yapacaksınız? Belki onu birçok aşamadan geçireceksiniz. İşte alacaksınız, etrafını çevireceksiniz. Bakın etrafını çevireceksiniz. Biraz sonra metinle karşılaştırdığımızda aslında etrafını çevirmenin ne kadar önemli olduğunu göreceksiniz. Sonra ne yapacaksınız? İşte süreceksiniz, işte ekeceksiniz, dikeceksiniz, bakacaksınız. Zaman geçecek aradan. Sonra ne olacak? Belli bir süreçten sonra zamanı gelecek ve sabırla bekleyeceksiniz. Belki kaç yılda veriyor fıstık ağacı? 7 yılda mı, 8 yılda mı, kaç yılda veriyorsa değil mi? Bekleyeceksiniz. Sonra ne olacaksın? Ne olacak? Elinize istediğiniz meyve gelecek. Peki geldi, bitiyor mu? Bitmiyor. Ne yapacaksınız onu yine? Onu alacaksınız, onu yine besleyeceksiniz, onu yine bir şekilde geliştireceksiniz. Şimdi metin aslında tam da biraz böyle bir şey. Metin tam da böyle bir şey. Bir metnin kendi içerisinde aslında ham bir fikir olarak ortaya çıkışı, onun sahaya çıkışı, onun sınırlarının çizilmesi, onun üretim sahasına sokulması, üretim sahasındaki aşamaları, onun estetik yapısı ve onun neticesini biz sizinle beraber birazcık ele almaya çalışacağız. Bir de tabii günümüzde metinlerin, bazen akademik metinlerin, bazen edebi metinlerin, işte yapay zeka dediğimiz bu gelişim şeyine yazdırılması durumu var ki, burada bir soruyla hani zihninizi açmak istiyorum. Dünyanın bu gelişimi insanın devre dışı bırakıldığı bir yere mi doğru gidiyor? Yani öyle ifade ediliyor çünkü. Yani yapay zeka dediğimiz şey ya da robotlar, hani diyor gelecekte robotlar dünyayı işler edecek, savaşlar robotlar üzerinden olacak, hayatın tamamı robotlar üzerinden değerlendirecek, insan dediğimiz nesil artık gereksiz bir unsur mu olacak? Böyle mi değerlendirmek gerekiyor? Ya da aslında yapay zeka dediğimiz şey insanın zihninin bir ürünü olarak ortaya çıkıp aslında insanın zihninin kainattaki ya dünyadaki bir yansıması olacak ve insan ona hükmetmeye devam mı edecek? Evet, bizim aslında burada insani olarak hiçbir zaman, dünyanın hiçbir tarihinin hiçbir zamanında insan dediğimiz unsurun aslında devre dışı kalmadığıdır. Her zaman için insan varlığa hükmedecektir. Varlığı yönlendirecektir. Yapay zekayı da yönlendirecektir. Çünkü insan tırnak içerisinde bugün insan zekasının çok az bir bölümünün kullanılabildiğini ya da keşfedilebildiğini bilim insanları bize ifade ediyorlar. Şimdi arkadaşlar, ben bu çalışmada size şöyle bir projede şöyle bir perspektif sunarsam, zannedersem birinci derecede başarılı olmuş olurum diye düşünüyorum. Hayatınızı lisans eğitimiyle tamamlamayın. Evet, hayatınızı lisans eğitimiyle tamamlamayın. Birçok iş yapabilirsiniz, birçok iş yapın. Ama hayatınızı akademik anlamda bir yazar ve bir yazar olarak ama akademik bir yazı serüveninin içerisinde bulunmanız sizi hayatınızda, geleceğinizde daha fazla mutlu edecektir. Dün tarih bölümünden bir arkadaş geldi. Bir ikinci sınıf, üçüncü sınıf öğrencisi bir kitap yazmış. Ya kitapta işte Osmanlı'nın son dönemiyle alakalı 100 küsur risale bağlamında bir kitap. Abdülaziz'le ilgili, Sultan Abdülaziz'le ilgili. Ama baktım ki böyle hani işte yazması, çizmesi, onu piyasaya sunması, bir yerlere işte satması varsayalım. Bakayım ki gözünde bir ışıltı gördüm, bir mutluluk gördüm ve şöyle yani ikincisiyle ilgili de şöyle düşünüyorum diye ifade etti. Buradan şuraya geleceğim. Aslında önümüzde çalışabileceğimiz birçok alan var. Yeter ki biz onları ne yapalım? Yeter ki biz onları kendi içimizde değerlendirelim. Şimdi aslında bir metinin ortaya çıkmasının hikayesi vardır. Ben bu tür hikayeleri kendi açımdan çok seviyorum. Ruşen Eşref Naydın'ın Diyorlar Ki diye bir kitabı var. Okursanız yazarların röportaj kitap ve yazarların nasıl yazdığını anlatan bir kitap. Bir yazar nasıl yazıyor? Tabii akademik değil, daha çok roman, hikaye, şiir türünde, edebi türde yazan yazarların, şairlerin nasıl yazdıklarını ifade ediyor. Ama aslında baktığınız zaman bununla ilgili daha sonra birçok kitap da yazıldı. Hem röportaj tarzında hem de yazarların kendi hatıralarında anlattığı hikayelerden yola çıkarak. Baktığınız zaman yazı hadisesinin kendi içerisinde bir düzeni olduğunu görüyoruz. Mesela şöyle bir soru sorayım. İçinizde ki vardır, yazı yazma çalışması ile ilgili bir metodu olan arkadaşımız var mı? Ya da yazı yazan var mı? Var. Biliyorum içinizde yazanların olduğunu biliyorum. Şimdi bir sistem dahilinde oluyor. Yazı dediğimiz hadise bir sistem dahilinde oluyor. Yani şöyle olmuyor. Ya ben bir çarşıya çıkayım, mahalleye çıkayım da bir yazayım falan şeklinde bir düzen içerisinde olmuyor. Özellikle akademik yazı hadisesi kendi içerisinde bir takım sorular, bir takım soruların cevapları, o soruların kendi içerisinde bir takım yere bağlanması, onun belirli bir literatür içerisinde ele alınması, onun işlenmesi, eleştiriye tabi tutulması, onun düzenlenmesi ve bir sonuç olarak ortaya çıkarılması ile alakalıdır. Ama şu bir hakikattır ki aslında bütün bilimsel çalışmalar bir tırnak içerisinde zihni huzursuz eden, bu huzursuz tabirini bizim psikolojik huzursuzluk olarak kastederek söylemiyorum ama bizim zihnimizi kurcalayan, bizim zihnimizi böyle tırtıklayan bir hususla başlıyor. Buna farklı isimler verebilirsiniz. Yani bu metafora kırık plak demeniz ya da başka bir şey demeniz çok önemli değil. Ama işin içerisinde, işin ucunda bir başlangıçta bir huzursuzluk var. Evet, benim açımdan bu böyle midir, değil midir? Benim kendimin mesleğe adanışındaki bir hadisede kaçıncı sınıf olduğunu hatırlamıyorum. Ama bir derste bir hocamın bir hani katılmadığım bir sözünün olduğunu hatırlıyorum ve ben şu sözü vermiştim. Ben bunun böyle olmadığını ispat edeceğim demiştim. Kendi açımdan hatırlıyorum. Hatta bir arkadaşla beraber böyle Ankara'da mekanı da hatırlıyorum. Ankara'da Tandoğan'da böyle yürürken arkadaşla konuyu, aynı sınıfta olduğumuz arkadaşla konuyu müzakere ediyorduk. Ve ben tabii hararetle söylenen cümlenin öyle olmadığını ifade ediyordum. O konuya katılmadığımı ifade ediyordum. Ve bunun böyle olmayacağını kendi açımdan da ispat edeceğim demiştim. Belki o bir düşünce oldu, bir nüve oldu ve zaman içerisinde kendi açımdan işte akademik hayatın devamlı açısından, şahsım açısından bir ne oldu? Belki bir iç huzursuzluk oldu, bir soru işareti oldu ve devamı bir şekilde geldi. Tabii sorunun altında yatan muhakkak bir derinlik var. Yani siz bir konu sizi huzursuz ediyorsa, aklınızda bir husus varsa o konuyla ilgili olarak aslında açıklanmayan, izah edilmeyen bir takım hususlar var. Sizin onu o huzursuzluk sizin o konuyu açmanızı gerektiriyor. Tabii biraz hızlı geçeceğim, zamanımız çok fazla yok. Sonra oluşuyor orada? O fikrin size olan bir çekiciliği var ve onun sınırını çizmeniz gerekiyor. En büyük problem bizde bu oluyor. Dünyada konu sonsuzdur ama biz ne çalışacağız? Biz ne ele alacağız? Burada asıl arkadaşlarımızın takıldığı husus biraz genellikle bu oluyor. İşte hemşirelik alanında herkes zaten çalışmış, biliyor. Ben hemşirelik alanında ne yapabilirim? Ben özel eğitim alanında ne yapabilirim? Ben arkadaşımızın alanı neydi? Özel eğitimde diyelim ki, özel eğitimde işte şu konuyu mu çalışayım, şu geniş konuyu mu çalışayım, edebiyatta 16. yüzyılı mı çalışayım, edebiyatın Türk edebiyatını mı çalışayım, 16. yüzyılda Baki'yi mi çalışayım, Baki'nin şu eserini mi çalışayım, Baki'nin eserinde şunu mu çalışayım gibi kendi içerisinde bir sınırlama problemi oluşuyor. Şimdi konuyu belirlediniz, sonra ne olması gerekiyor? Literatüre hakimiyet son derece önemlidir. Literatür nedir? Bir alan çalışmasıdır. Mesela bir sorsam, diyelim ki özel eğitim alanında neler yazılmış? Bu literatürdür. Yani buna hakim olmanız gerekiyor. Ya da hemşirelik alanında, ya da edebiyat alanında, ya da farklı alanlarda ne çalışmamız gerektiği hususu literatüre hakimliktir, hakimiyettir. Literatüre hakimiyeti birkaç açıdan ele alabilirsiniz. Bir, kavramlar açısından. Yani her bir alanın kendi içerisinde neyi var? Kavramları var. İkincisi, aynı zamanda o alanla ilgili ele alınmış olan çalışmalardan haberdar olmak gerekiyor. O haber alanda yapılmış çalışmalardan haberdar olmamak neyi ortaya çıkartır? Sizin o alanda söylediğiniz sözlerin ilk defa sizin tarafınızdan söylendiğini ya da söyleyeceğiniz birçok cümleye referans yapamayacağınızı, atıf yapamayacağınızı doğrudan veya dolaylı ifade eder ki bu hem ilim aleminde hoş karşılanmaz hem de bizim açımızdan çok doğru bir şey, doğru durum ortaya çıkartmaz. Ondan sonra ne oluşuyor? Biz bazen de şöyle bir durumla karşılaşıyoruz. Eskiden böyle, şimdi çok fazla karşılaşmıyorum ama eskiden filmlerde falan vardı. Böyle bir mektup yazarlardı. Yazamazlardı, çöpe atarlardı. İkinci cümleyi atardı. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Sonra üçüncüsü, dördüncüsü çöp dolardı. Ama cümle yok. Yani yazmak kolay değil neticede. Hani belki sınıflarda anlatmışımdır. Nasıl şiir yazmaya başlayalım diye sormuşlar, değil mi? Örgün belki hatırlar. İşte birisi şöyle cevap vermiş. Ne kadar elinizde, ne kadar vezin varsa o kadar vezne uygun. Hatırlar mısın Tamer? İşte şiir doldurun. Sonra o bütün doldurduğunuz defterlerin tamamını toplayın, sobaya atın, yakın. Elinize kalem, defter alın ve yazmaya başlayın. Yani biraz hakimiyet böyle bir durum. Şimdi ilk metin yazdınız. O metin ham bir metin. Yani bu bir heykel için de geçerli, bir resim için de geçerli, bir ev için de geçerlidir, değil mi? Yani bir ev bir anda ortaya çıkan bir durum değil neticede. Onun son oturulacak hale gelmesi çok sonradan oluşan bir hadisedir. Hatta oturduktan sonra bile çok da daha üzerinde düzenleme yapacağınız bir durum oluyor. Bir de şu, bizde eleştiri geleneği biraz böyle hem utana sıkılına yapılan bir şey. Yani eleştirirsem nasıl değerlendirilir falan gibi. Yani eleştirmeyeyim, değerlendirmeyeyim falan gibi. Ve metinlerimizi kimseye okutmadan, üzerinde durmadan tabiri caiz ise ne yapıyoruz? Ham bir şekilde piyasaya sunmaya çalışıyoruz. Bu da elbette ki bizim bir takım yanlışlar yapmamıza yol açıyor. Şimdi bu özellikle bu Fuat Köprülü, biliyorsunuz Türk Edebiyatı'nın önemli şahsiyetlerinden birisi. Onun bir eseri var, Aşık Tarzı Türk Edebiyatı ile ilgili, Türk Şiiri ile ilgili. Bunun ortaya çıkışının bir hikayesini böyle kısaca, şimdi arkadaşlar yine yapay zekadan yararlanarak ifade ettik. Şimdi Fuat Köprülü özellikle bu Tanzimat döneminde Türk Edebiyatı ile ilgili, Türk kültürü ile ilgili çalışmaları yapılırken şarkiyatçılar, yani batılı tarzıyla oryantalistlerin Türk kültürü ve edebiyatı ile ilgili düşüncesi şudur. Türk edebiyatına, Türklere ait bir edebiyat yok. Bu Fars ve Arap edebiyatının bir nebze tercümesi gibi değerlendiriyorlar. Şimdi Fuat Köprülü bu düşünceye karşı olarak Türk edebiyatının sadece Arap ve Fars edebiyatının bir çevirisi olmadığını, aslında bir Türk edebiyatı olduğunu ifade etmek için işte bir çalışma yapıyor ve bu çalışma çok uzun bir süre sonra ortaya işte Aşık Tarzı Türk Edebi, Türk Şiiri şeklinde bir metin ortaya çıkartıyor. O metnin ham fikirden nasıl aslında bir sonuç haline geldiğini ifade etmek açısından bunu ifade ettim. Mesela şöyle bir fikir sorsak. Sizin kendi alanınızda ben şunu çalışacağım, şu husus beni aslında ne diyelim, huzursuz mu ediyor diyelim, dediğiniz bir husus var mı? Yani mesela sizin kendi alanınızda Şöyle mesela küçük sorsak, var mı böyle kendi alanınızda? Var kendi alanımızda böyle. Ya ben şu alanı çalışmak istiyorum dediğiniz, yazabilirsiniz de aslında. Yazabilirsiniz de. Yani ya da kendi zihninizde olsun. Kendi zihninizde olsun. Sonradan üzerinde duralım. Yani şu fikir, evet. Ben edebiyat alanında, özel eğitim alanında, işte mühendislik alanında şu konuyu çalışmak istiyorum. Evet, depremde diyelim ki elektrik elektronik değil misin ki? Yani ya da devrelerle ilgili şunu çalışmak istiyorum. Hani ben çok şey basit bir örnek vereyim. Yani şunu çalışmak istiyorum dediğiniz bir hususu muhakkak not edin. İşte bu notları şöyle toplayın. Bir defteriniz muhakkak olsun. Bu ileride size toplamda bu alanda oluşturabileceğiniz bir fikirler bütününü oluşturur. Aileler genellikle ceplerinde not defterleri taşırlar. Günümüzde artık tabii elektronik belki taşınıyor ama cep telefonlarına falan kaydediliyor ama sizler de hani cep telefonlarının ya da bilgisayarların not defterleri bölümleri falan var ya da yapay zekanın size sunduğu defterler falan neyse oraya muhakkak o fikirleri yazın. Evet ben şunu çalışıyorum. Şöyle bir durum benim zihnimi ben yüksek lisans yaparsam şu konuyu çalışacağım çünkü bence şu konu benim açımdan evet anlatılıyor, okuyorum. Fakat bir husus var ki benim zihnimi kurcalayan bir husus. Şimdi insan tabii niçin yazar sorusu aslında insanın en çok sorması gereken konulardan bir tanesidir. Bu soruyu kendinize sorun. Niçin yazıyorsunuz? Yani neden yazıyorsunuz sorusu bizim açımızdan en önemli sorulardan bir tanesidir. Birincisi bu bir konu hiç çalışılmamış. Değil mi? Bu bizi yazmaya götürür. İkincisi, evet yazılmış ama ben itiraz ediyorum. Bir şeyler yazılmış ama ben bu konuya itiraz ediyorum. Üçüncüsü, iki konu var ama ben, yani iki doğruymuş gibi görünen konu var ama ben bunlardan, paradoks diyoruz buna, ben bunların aynı anda ikisinin doğru olmayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla birisini ispat edeceğim. Peki ne yapayım? Ayrıca sahaya çıkıp veri toplayacağım ve sonra bu alan benim ilgimi neden çekiyor? Bu konuyu kendi açımızdan ne yapmamız gerekiyor? Değerlendirmemiz gerekiyor. Arkadaşlar kısa bir ara verelim. Herhalde bir ara vermemiz icap ediyor.